Ayrım 63.
Sayfa 652. Peachtree sokağına sapacakları sırada Scarlett, Five Points'e doğru baktı ve hayretten dona kaldı. Frank Kennedy bu sokağın feci durumda olduğunu anlatmıştı ama Scarlett bu kadarını tahmin etmiyordu. Genç kadın Atlanta'nın bu feci görüntüleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. General Sherman'ın ordusu kenti harabeye çevirip gittikten sonra sağda solda yeni binaların yapımına ve bir bölümü ayakta kalabilen mağazaların da onarılmasına başlanmıştı. Kentin yürek parçalayıcı görünümüne karşılık yeni binaların yapılmaya başlanması insana biraz teselli veriyordu. Her yandan çekiç, testere sesleri geliyor, tuğla, kiremit, kireç, kum, harç taşıyan işçiler görülüyordu. Scarlett, Atlanta'nın bu yeni havasına daha şimdiden alışmaya çalıştı. Çok sevdiği sokağa bakıp, "Seni yaktılar, yıktılar, taş taş üstünde bırakmadılar ama elde ettikleri zaferi de beraberlerinde götüremediler. Ey yüce toprak, zaten buna imkan yoktu. Merak etme, seni yeniden eski durumuna getireceğiz," diye düşündü. Peachtree sokağını çıkarlarken Scarlett eskiden olduğu gibi birçok insan, araba, fayton gördü. İnsanların bir bölümü yabancıydı. Her yerde işsiz güçsüz zenciler vardı. Scarlett onların kendilerini küstahça tepeden tırnağa süzdüklerini görüyordu. Ama mavi üniformalılar Scarlett'e bir anda zencileri de unutturdu. Kentin sokakları, caddeleri, meydanları yaya, atla ve arabayla dolaşan yankilerle doluydu. Hepsi de sokaklarda serseri gibi dolanıyor, meyhanelerden, barlardan sarhoş olarak çıkıyorlardı. Scarlett yumruklarını sıkarak kendi kendine söylendi ve arkasına dönerek yüksek sesle dadıya bağırdı. "Biraz daha çabuk olalım, bu kargaşalıktan bir an önce kurtulmalıyız." Onlar hızlı adımlarla Peachtree sokağının sonuna doğru geldiklerinde kalabalık azalmıştı. Besleyen kilisesinin önünden geçerlerken Scarlett, Melanie doğururken Doktor Meade'i aramaya gittiğinde orada oturduğunu anımsadı ve korkunç bir kahkaha attı. Dadı şaşkın, kızgın, meraklı ve sorgulayan gözlerle ona baktı. Scarlett o gün kapıldığı dehşetten dolayı kendisiyle alay ediyordu. O günkü halini hiç unutmamıştı. Bir yandan Yankee korkusu, öte yandan da Melanie'nin doğumu. O kargaşa sırasında başına gelebilecek en korkunç şeyin Yankiler, yangınlar ve bozgun olduğunu düşünmekle ne kadar çocukluk ettiğini şimdi anlıyordu. Oysa bütün bunlar annesinin ölümü, babasının çöküşü, açlık ve soğuk karşısında çekilen acılar, yorucu işler, güvensizlik, korkunç rüyalarla karşılaştırıldığında bir hiçten ibaretti. Şu an ne işgalcilerden ne de başka bir şeyden korkuyordu. Onu korkutan bir tek şey vardı, fakirlik. Sokaktan çok lüks bir araba geçiyordu. Scarlett içindekinin kim olduğunu görebilmek için kaldırımın kenarına kadar indi. Çünkü Pitty Pat'in evi oradan birkaç sokak ötedeydi ve onlar da bir hayli yorulmuşlardı. Araba onlara yaklaştığı sırada Scarlett kendilerini yanlarına almaları için bağırmaya hazırlanırken arabanın yan penceresinden kürklere bürünmüş, saçları kızıl bir baş gördü. Scarlett bir adım geriledi. İki kadın da birbirini tanıdı. Lüks arabaya kurulmuş olan bu kadın güzel Watling idi. Scarlett onun tekrar arabasına yaslanmadan önce yüzünü buruşturduğunu gördü. Kulağı daima kirişte olan dadının gözleri de çok keskindi. "Kimdi o?" diye sordu. "Sizi tanıdı ama selam vermedi. Ben hayatımda hiç bu renkte saç görmedim. Tarletonlarda bile. Sanırım saçlarını boyamıştı." Scarlett adımlarını sıklaştırarak "Doğrudur," dedi. "Peki kimdi o? Söylesenize canım." Scarlett kısaca "Kentin kötü meleği," diye cevap verdi. "Yemin ederim ki onu tanımıyorum." Dadı "Aman tanrım," diye mırıldandı. Savannah'dan Scarlett'in annesi Ellen'la birlikte ayrıldığı günden beri kötü kadın görmemişti. Dadı bu kadını daha yakından göremediğine üzülüyordu. "Ortada gerçek olan bir şey var. Onun güzel bir arabası ve güzel bir arabacısı oldu," diye mırıldandı. "Sanırım Allah da yanlış yapıyor. Şıllıkları arabaya bindiriyor, bizim gibi namusluları yalın ayak gezdiriyor." Scarlett sert bir sesle dadının sözlerini destekledi. "Şu bir gerçek ki Allah bizi unuttu. Sakın bana bu sözüm üzerine annemin ruhunun rahatsız olacağını söyleme. Scarlett güzel Watling'e üstün gelmek istiyordu. Ama ne yapabilirdi bunun için? Eğer planları gerçekleşirse o da Watling gibi Red Butler'ın metresi olacak ve o zaman şahane elbiseler giyecekti. Aklını daha fazla karıştırmamak için bu konuyu düşünmekten şimdilik vazgeçti. Hızlı hızlı yürüyen iki kadın, Doktor Maid'in harap olmuş eski evinin önünden geçtiler. Whiting'lerin evinin yerinde ise temel taşlarından başka bir şey kalmamıştı. Elsing'lerin evi ise duruyordu. Yalnız iki katı onarılmıştı. Bonnellar'ın evi de harap durumuna rağmen oturulabilecek haldeydi. Ama bu evlerde ne pencerelerin arkasında ne de verandalarda tanıdık bir yüz vardı. Scarlett bu duruma şükretti. Çünkü şimdilik kimseyle konuşmak istemiyordu. Nihayet Pitty Hala'nın kırmızı tuğlalı evi gözüktü. Scarlett'in kalbi hızlı hızlı atmaya başladı. Kolunda yiyecek sepeti bulunan Peter bahçeden çıkıyordu. O Scarlett ile Dudley'i görünce çok şaşırdı. İri ve yaşlı yüzü gülümseyince daha da kırıştı. Scarlett, "Bu ihtiyar deliği gördüğüme sevindim. Onu buruşuk yanaklarından öpeceğim," diye düşündü ve yüksek sesle bağırdı. "Peter amca, git Pitty Hala'nın tuzunu hazır et. Ona gerekecek çünkü ben geliyorum." O akşam Pitty Pat'in sofrasında her zaman olduğu gibi mısır çorbası ve nohut vardı. Scarlett zengin olduğu zaman bunları ağzına koymayacağına yemin etti. Evet, ne yemal olursa olsun günün birinde paraya, altınlara kavuşacaktı. Hatta bunun için birini öldürmek gerekse bile yapacaktı. Yemekten sonra lambanın kirli sarı ışığı altında otururlarken Scarlett Pitty Hala'ya parasal durumunu sordu. Çünkü Hamilton ailesinin vergilerini ödeyecek kadar parası olduğunu tahmin ediyordu. Pitty Hala gözlerinden yaşlar akıtarak çektiği bütün acıları anlattı. Kentteki bütün malı mülkü yok olduğu gibi parası da son meteliğine kadar bitmişti. Onun her şeyi mahvolmuştu, oturduğu evin dışında. Ama Pitty Pat bu konuda yanılıyordu. Çünkü bu ev kendisinden çok Scarlett ile Melanie'ye aitti. Vergileri binbir zorlukla ödeyen kardeşi Henry, ona aydan aya 5-10 para verirdi. Pitty Hala da bu parayı onurunu zedeleme pahasına alırdı. Kardeşim bütün bu felaketler karşısında nasıl geçineceğini bilemediğini söyleyip duruyor. Ama ben ona inanmıyorum. Onun çok parası var. Böyle olduğu halde bana 5-10 parayı binbir nazla veriyor. Scarlett, Henry amcanın yalan söylemeyeceğini bilirdi. Charles'ın bıraktığı miras hakkında kendisine yazdığı mektuplar bunun en kesin kanıtıydı. İhtiyar adam Scarlett ile oğlu Wade'in bu felaketten mümkün olduğu kadar az zararla kurtulabilmeleri için nesi varsa feda ediyor ve vergileri zar zor ödüyordu. Scarlett'in onun bu konuda gösterdiği özveriden haberi vardı. Scarlett, bu kadında para olmadığı anlaşıldı. Şu halde Pitty Hala'yı imdada koşacaklar listesinden silelim. Red'den başka başvuracağım kimse kalmadı artık. Bunun için onu hemen görmeliyim. Şimdi konuşmayı Red Butler'ın adı geçecek biçimde yönlendirmeliyim. Kurbağaları ürkütmeden Pitty Hala'ya onu yarın öğle yemeğine davet ettirmeliyim diye düşündü. Gülümseyerek Pitty Hala'nın ellerini tuttu. Aman Pitty Hala, bu acı şeyleri bırakalım. Başka şeylerden söz edelim. Komşular, tanıdıklar nasıllar? İyiler mi? Mrs. Merriweather ile Maybel nasıl? Maybel'in nişanlısının sağ salim döndüğünü duydum. Ya Elsingler nasıllar? Doktor Maid ve eşi iyiler mi? Pitty Hala'nın ayçiçeğini andıran yüzü değişti. Gözyaşları durdu. Komşularının nasıl olduklarını, durumlarını uzun uzadıya anlattı. Rene Pickard dönmeden önce Mrs. Merriweather ile kızının askerlere poğaça satarak geçindiklerini söyledi. Mrs. Maid ile doktor döndüklerinde başlarını sokacakları bir evleri yoktu. O canım evi Yankiler yakıp yıkmışlardı. Çocukları Darcy ile Phil savaşta ölmüşlerdi. Onlar içlerine kapandılar ve evlerini onaran Elsinkler'de oturuyorlardı. Mr. Whiting ile karısı da onların evinde küçük bir odada yatıp kalkıyordu. Mrs. Bonnell evini bir Yankee subayına kiralayabilirse o da Elsinkler'e taşınacaktı. Scarlett, "Peki hepsi bir eve nasıl sığışıyor?" diye sordu. "Zaten onlar kalabalık sayılır. Mrs. Elsing var, Fanny var, Hugh var. Arkadaşlarının ve komşularının bütün aile sırlarını bilen Pitipet, Mrs. Elsing ile Fanny salonda yatıyorlar, Hugh ise tavan arasında diye cevap verdi. Kısacası kızım, Mrs. Elsing pansiyonculuk yapıyor. Ne kadar feci değil mi? Scarlett o görüşte değildi. Tam tersi Pitty hala, onlar çok iyi yapıyorlar dedi. Geçen yıl evimizde bir sürü askeri bedava yatırdık. Oysa tıkır tıkır para sayan pansiyonerlere kiralasaymışım, belki bugün bir köşede birkaç kuruşum olurdu. Aman Scarlett, böyle şeyleri nasıl söylersin? Annenin ruhunu rahatsız edeceksin. Bizim durumumuzla onların durumları aynı değil. Düşün ki zavallılar parasız kaldılar. Mrs. Elsing dikiş dikti, kızı porselen tabaklara resim yaptı. Oğlu Hugh de odun sattı. Hugh'un avukat olacağını düşündükçe yüreğim parçalanıyor. Scarlett, tarladaki sabahtan akşama kadar süren çalışmasını, ellerinin nasır bağladığını, katlandığı bütün zorlukları, çektiği açlığı anımsadı ve Elsing'lerin durumlarının pek de kötü olmadığını, bu nedenle onlara pek acımaması gerektiğini düşündü. Odun satmak Hugh'un hoşuna gitmiyorsa neden avukatlık yapmıyor, yoksa mahkemeler kapalı mı? Hayır, mahkemeler açık, hatta herkes davacı. Biliyorsun her yer yakılıp yıkıldı, herkes zarar ziyan davası açtı. Ama kimse de para olmadığı için duruşmalara kendileri girip çıkıyor. Hugh'un odun satmasının nedeni bu. Pitipet cevap vermeye hazırlanan Scarlett'e konuşma fırsatı bırakmadı. Bak dinle, az daha unutuyordum. Fanny yarın akşam evleniyor. Senin evlenme töreninde bulunman gerekir. Mrs. Elsing senin burada olduğunu duyar duymaz hemen koşup gelecektir. Giyecek başka bir elbisen var mı bari? Üstündeki de güzel ama biraz hırpalanmışa benziyor. Yanımda yeni bir elbise var. Ya, demek yeni elbisen var. Aman buna pek sevindim. Kentin işgalinden beri ilk düğün olacak bu. Şaraplar, pastalar ikram edilecekmiş. Ama buna aklım pek ermedi doğrusu. Onlar bu parayı nereden buldular bilemiyorum. Fanny kiminle evleniyor? Dallas McClure'un ölümünden sonra ben sanmıştım ki... Ah Scarlett, herkes senin gibi kocasının anısına bağlı değil ki. Dur bakayım, adı neydi adamın? Artık adları aklımda tutamaz oldum. Tomlu bir şeydi canım. Annesini çok iyi tanırım. Onunla aynı okulda okumuştuk. Perkins miydi, ne? Hayır, Perkins'ın soyundandı. Adam çok içmiyor ya. Hayır, içtiği falan yok adamın. Ama savaşta çok ağır yaralanmış. Söylemek ayıp olacak ama ayakları çarpılmış. Yürümesi çok acayip. Güzel bir adam da sayılmaz. Fanny'nin onunla evlenmek istemesine şaştım doğrusu. Kızların er ya da geç biriyle evlenmeleri gerekir. Pitipet Scarlett'in bu sözüne öfkelendi. Hayır, şart değil bak, ben evlendim mi? Aman halacığım, özür dilerim. Seni ima etmek istemedim. Herkes sizin çevrenizdekileri çılgına çeviren bir güzelliğiniz olduğunu söylüyor. Şimdi de öylesiniz. Hakim Carleton size gözleriyle yiyecekmiş gibi bakardı. Scarlett'in gönül alıcı sözleri Pitipet'in neşesini geri getirdi. Sus Allah aşkına kız dedi. Kaçıkla evlenmeyi Allah yazdıysa bozsun. Ama Fanny daha iyi biriyle evlenebilirdi. Zaten ben onun, adı Tom mudur nedir, o adamı sevdiğini sanmıyorum. Dallas McClure'un ölümünü unutmadığı da bir gerçek. Ama herkes senin gibi anılarına bağlı değil şekerim. Birçok kimse senin kalpsiz bir fındıkçı kızı olduğunu ileri sürerlerken, Melly ile ben senin kocana eşsiz bir bağlılık gösterdiğini söylüyorduk. Pitty hala içine dökecek birini bulduğu için çok memnundu. Her şeyden söz etti. Nihayet sıra şımartılan ve fazla azan zencilerin durumuna geldi. Scarlett, düşünebiliyor musun? Zencilere oy kullanma hakkı veriyorlar. Bundan daha aptalca bir şey işittin mi sen? Bu kararı düşündükçe tüylerim diken diken oluyor. Peter'ın da oy kullanma hakkı var. Ama adamcağız o kadar tok gözlü ve terbiyeli ki oyunu kullanmıyor. Bu memlekette geceleri, hatta gündüzleri biraz tenha sokaklarda güvenlik diye bir şey kalmadı. Artık kadınlar onların dolaştıkları kaldırımlardan inip çamurlu yolda yürüyorlar. Eğer bu duruma itiraz eden olursa hemen tutuklanıyor. Ha, sana yüzbaşı Red Butler'ın cezaevinde olduğunu söylemedim değil mi? Scarlett bu tatsız haberle irkilmesine rağmen Red'den ilk olarak Pitty halanın söz etmesine sevindi. Pitipet bu haberi anımsadığı için çok sevindi. Gözleri parladı, yüzü canlandı. İhtiyar kız koltuğuna iyice yerleştikten sonra kendince önemli saydığı tutuklama olayını anlatmaya başladı. Red Butler şimdilik cezaevinde. Bir zenciyi öldürdü o. Galiba onu asacaklar. Düşünebiliyor musun? Yüzbaşı Red Butler'ı asacaklar. Scarlett'in soluğu kesildi sanki. Ağzını açmaya cesaret edemedi. Pitipet verdiği haberin uyandırdığı etkiden çok memnundu. Ama henüz hakkında bir kanıt bulamadılar. Beyaz bir kadına hakaret ettiği için bir zenci öldürülmüş. Olay Yankileri çılgına çevirdi. Çünkü son günlerde birçok zenci öldürüldü. Ortada bir cinayet var ama Red Butler'ın aleyhinde bir kanıt yok. Söylendiğine göre Yankiler halka bir ders vermek istiyorlarmış. Bunu bana Doktor Maid söyledi. Doktora göre Yankiler Red'i asmakla hayatlarında en soylu hareketi yapmış olacaklarmış. Ama bunu benim aklım almıyor. Pitipet sanki bir sır verecekmiş gibi Scarlett'in kulağına doğru eğilerek, ''Yüzbaşı Red Butler tam bir hafta önce buradaydı.'' dedi. ''Bana hayatımda gördüğüm bıldırcınların en güzelini getirmişti. Seni sordu. Bana kuşatma sırasında senin kalbini kırdığını ve onu affetmeyeceğin için çok üzüldüğünü söyledi.'' Bu habere sevinen Scarlett kendisini çok ilgilendiren bir konuyu öğrenmek istedi ve yavaş bir sesle, ''Hapishanede ne kadar kalacak?'' diye sordu. ''Kimse bir şey bilmiyor. Belki asılıncaya kadar kalacak. Ama adamın suçlu olduğuna ilişkin bir kanıt da yok ortada. Hoş cinayeti sen işlemişsin ya da başkası işlemiş. Yankilerin umurunda mı?'' Pitipet konuşmasının burasında temkinli davranma gereğini duyarak sesini iyice kıstı. ''Biliyor musun, Yankiler çok kızıyorlar. Şu şeylere, Ku Klux Klan var ya canım, işte onlara çok kızıyorlar. Sizin taraflarda da şubeleri var mı Ku Klux Klan'ın? Ben olduğuna inanıyorum. Galiba bundan eşliğinin de haberi var ama siz kadınlara söz etmemiştir. Klan'a üye olanlar ulu orta konuşmazlar. Onlar hortlak kıyafeti giyerler ve geceleri hırsızlık, yağmacılık yapan yankileri, pek fazla azan zencileri tepelerler. Arada bir onları yalnızca korkutup Atlanta'yı terk etmelerini istedikleri de oluyor. Eğer bu korkuttukları adamların halleri hoşlarına gitmeyecek olursa onları dövüyorlar. Hatta Pitipet bir türlü ayarlayamadığı sesini tekrar kısarak konuşmasını sürdürdü. Öldürüyorlar. Üzerlerine de Ku Klux Klan bildirisini iğneliyorlar. Cesetleri kolayca bulunacak yerlere bırakıyorlar. Yankiler bu olaylara çok ama çok kızıyorlar. İşte bu yüzden halka bir ibret dersi vermek için Butler'ı asacaklar. Ama Hugh Elsing bana, Yankilerin Red Butler'ı paraların yerini söylemediği için asmak istediklerini söyledi. Scarlett sesinden duyduğu heyecan anlaşılır kaygısıyla çok kısa sordu. Ne parasıymış bu? Aa, bilmiyor musun? Yazmadım mı sana? Aman şekerim, sen tarihe gömülüp kalmışsın. Dünyada olup bitenlerden haberin yok. Bak dinle, Red Butler buraya güzel bir at, şahane bir araba ve cepleri para ile dolu gelince birden bütün kentin altı üstüne geldi. Halkta metelik yokken, konfederasyon hakkında eskiden kötü şeyler söyleyen bir adamın bu kadar çok paraya sahip olması dedikodulara neden oldu. Herkes onun savaş sırasında bu paraları nereye sakladığını öğrenmek için kafa yormaya başladı. Kimse Red'e bir şey sormaya da cesaret edemiyordu, ben hariç. O bana, namuslu bir biçimde değil herhalde, bundan emin olabilirsin diye gülerek cevap verdi. Sen de bilirsin ki onun ağzından doğru dürüst bir söz çıkmaz. Abluka sırasında çok para kazanmıştı. Doğru söylüyorsun şekerim, ama sorun yalnız bununla kalmıyor ki. Bu para yüzbaşı Red'in sahip olduğu öteki şeyin yanında denizde bir damla gibidir. Scarlett, öteki şey dediğin nedir Pityala diye merakla sordu. Halk ve Yankiler, onun konfedere hükümetinin milyonlarca altınla el koyduğunu ve bunu bir yere sakladığını biliyorlar. Genç kadın kulaklarına inanamadı. Ne, milyonlarca altın mı diyerek şaşırıp kaldı. Ne sandın ya, bizim altınlarımız nereye gidebilir ki? Birçok kimse gibi Red Butler da ceplerini doldurdu. Yankiler onun Richmond'dan hükümet başkanı David ile birlikte ayrıldığını tahmin ediyorlar. Ne var ki Red'i yakaladıkları zaman cebinden bir metelik bile çıkmamış. Savaş bitince de devlet hazinesinin tam takır olduğunu görmüşler. Herhalde birkaç adam onları çaldı ve paranın ya da altınların üzerine oturdu. Milyonlarca altın, Peki ama nasıl olmuş bu iş? Butler, Konfedere hükümeti adına binlerce balya pamuk sattı. Ama o yalnız hükümetin pamuklarını değil, kendi pamuklarını da sattı. Savaş sırasında pamuğun fiyatının İngiltere'de ateş pahası olduğunu herhalde biliyorsun. İnsan İngilizlere istediği fiyatı kabul ettirebilirdi. Abluka daraldığı zaman da karaya çıkmanın imkanı olmadığını ileri sürerek savaş malzemesi almaktan kaçınmış ve böylece paraların üzerine oturmuş. Red Butler ve onun gibileri İngiltere bankalarına milyonlarca dolar yatırmışlar. Bana bunları Konfedere hükümeti adına yatırdığını söyleme sakın. Çünkü kendi adlarına yatırdıkları gün gibi açık. Paralar hala İngiliz bankalarında. İşte şimdi herkes bunları konuşuyor. Halk onlara lanet ediyor. Butler'ı bu zenciyi öldürmek suçuyla tutukladıkları zaman bu konuyu da herhalde biliyorlardı. Çünkü onu cezaevine attıkları günden beri paraları nereye sakladığını söyletmeye çalışıyorlar. Red'in ağzından ise tek bir sözcük bile alamamışlar bugüne kadar. O böyle bir paradan haberi olmadığını söyleyip duruyormuş. Doktor Mate de idamın çok kolay ölüm olduğunu, Red Butler ve onun gibi haydutların asılmasına uygun bulduğunu söylüyor. Pitipet Scarlett'in fenalaştığını fark etti. ''Hey, ne oluyor sana? Sakın bayılma. Keşke bunları anlatmasaydım. Bak şimdi çok üzülüyorum. Doğrusu onun sana eskiden ilanı aşk ettiğini unutmuştum. Ama ben onu bir gün olsun beğenmedim. Bana göre kötü bir adam o.'' Scarlett kendine gelebilmek için büyük bir çaba harcayarak ''Bence de'' dedi. ''Zaten onunla bir arkadaşlığım da olmadı. Siz Macon'a gittikten sonra kentin kuşatıldığı sırada onunla kavga etmiştik. Onu nereye, nereye hapsetmişler?'' Parkın yanındaki itfaiye kışlasına. İtfaiye kışlasına mı? Pitipet, evet, itfaiye kışlasına tıktılar. Yankiler orasını askeri cezaevi yaptılar dedikten sonra aklına yeni bir şey geldi ve katıla katıla gülmeye başladı. Bak dinle Scarlett, dün yüzbaşı Butler hakkında çok gülünç bir öykü duydum. Onun daima üstüne başına dikkat ettiğini, iki dirhem bir çekirdek gezdiğini bilirsin. Affedersin şekerim, aslında tam anlamıyla bir zübbedir o. Ona cezaevinde banyo yapma izni vermemişler. O da nöbetçilerin başını şişirmiş. Sonunda lanet olsun diyerek izin vermişler. Ama nasıl biliyor musun? İtfaiye kışlasının bahçesinde binlerce askerin yıkandığı yalakta. Red Butler ise orada yıkanmak istememiş ve güneyli kirini Yankilerin kirine üstün tuttuğunu söylemiş. Sonra... Pitipet hiç durmadan papağan gibi konuşuyordu. Scarlett onun anlattıklarını işitiyor ama pek önem vermiyordu. Kafasında ancak iki düşünce vardı. Red onun tahmin ettiğinden daha çok zengindi ve cezaevindeydi. Cezaevinde bulunuşu ve asılması olaya başka bir renk katabilirdi. Red'i asmaları belki de onun umurunda bile olmayacaktı. Onun aklını kurcalayan tek şey bulması gereken paraydı. Yoksa Red'in idam edilmesi falan değildi. Ayrıca idam edilmenin onun için herhangi bir ölümden daha kolay olduğu konusunda da Doktor Mate ile aynı görüşteydi. Çünkü zifiri karanlıkta, ormanın kenarında savaşın tam ortasında bir kadını tek başına bırakıp ortadan kaybolan adam asılmayı hak etmişti.